Luka 23. bölüme geldik. Luka burada diğer müjde yazarlarının yazdıklarına uyar şekilde İsa'nın Pilatus önünde nasıl yargılanmaya getirildiğini anlatır. Aynı zamanda İsa'nın çarmıha çakılışını ve gömülüşünü kaydetmiştir. Herodes'in önünde İsa'nın tek bir söz bile söylememesi gerçekten çarpıcıdır. İsa Yakup'un soyundan gelenlerin sonudur. Herodes ise Esav'ın soyundan gelen son kişiydi. İsa'nın Herodes'e söyleyecek bir sözü yoktu. Daha önce Herodes'e ilişkin tilki sözünü kullanmıştır. Bu bölümde ise Yeruşalim'in nasıl yok edileceğini açıklayacaktır. Çarmıh üzerinde kendisini çarmıha çakanlar ve kendi düşmanları için dua edecektir. Ondan sonra ruhunu Baba Tanrı'ya teslim edip Arimatayalı Yusuf'un mezarına gömülecektir. Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. 23. bölümün ilk iki ayeti. Pilatus o dönemde Filistin üzerine Roma İmparatoru tarafından atanan valiydi. Genelde Fısıh Bayramı'nda Yeruşalim'e gelirdi. Amacı Fısıh Bayramı'nı kutlamak için kente gelen insanları gözlemek, herhangi bir taşkınlığa engel olmaktı. Yahudiler Pilatus'un önünde İsa'yı Musa'nın yasasını çiğnedi diye suçlayamazlardı. Çünkü Roma yasalarında böyle bir şey suç teşkil etmiyordu. Bunun yerine onu bu saçma suçlamayla Roma valisinin önüne çıkardılar. Pilatus İsa'ya sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir yanıtını verdi. 3. ayet. Sahneyi azıcık olsun göz önünde canlandırmaya çalışalım. Pilatus'un önünde suçlamakta olan bir marangoz duruyordu. Yahudi din önderleri bu adamı tutuklayıp Pilatus'a getirmişler. Pilatus da ona şu güldürücü görünen soruyu soruyor. Sen Yahudilerin kralı mısın? İsa ise bunu basitçe yanıtlıyor. Söylediğin gibidir. İsa basit bir şekilde gerçeği söylüyordu. O Yahudilerin kralı olduğu kadar kralların kralıydı. Pilatus da onu salıvermek istiyordu. Pilatus başkentlerle halka bu adamda hiçbir suç görmüyorum dedi. 4. ayet. Pilatus onun bu iddiasını Roma İmparatorluğu için herhangi bir tehdit oluşturur şeklinde yorumlamadı. Sonunda Pilatus bu adam yargı gerektirecek bir suç işlemedi diyor. Ama onlar üstelediler. Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor, Galile'den başlayıp ta buraya kadar geldi dediler. 5. ayet. Şimdi toplanan kalabalık daha ısrarlı bir tutum takınarak İsa'yı başka şekilde suçlamaya giriştiler. Halkı Roma yönetimine karşı gelmeye kışkırtmakla bu işlerini ilkin Galile'de başlatıp şimdi Yeruşalim'de sürdürmekte olduğu gerekçesiyle suçladılar. Pilatus bunu duyunca bu adam Galileli mi diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Herodes'e gönderdi. 6 ve 7. ayetler. Pilatus Galile sözünü duyunca kendisinin bu sorumluluktan sıyrılabileceğini zannetti. Çünkü Galile bölgesi Herodes'in yönetimi altında bulunduğundan Pilatus davayı Herodes'e devrederek bu konuyla daha fazla uğraşmak istemiyordu. Bunun üzerine İsa'yı Herodes'e gönderdi. Ben şahsen Herodes'in Yeruşalim'de bulunuşunun bir rastlantı olmadığına inanıyorum. Herodes İsa'yı görünce çok sevindi. Ona ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır onu görmek istiyor. Gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. 8. ayet. Belki hatırlayacaksınız daha önce ise Ferisilerle konuşurken Herodes'ten söz açılınca ona şu mesajı gönderdi. Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve 3. gün hedefime ulaşacağım. Söz edilen bu Herodes, Antipas, Betlehem'deki 2 yaşından küçük erkek çocukları katleden büyük Herodes'in oğluydu. Vaftizci Yahya'yı öldürten de oydu. Hatırlarsanız bu Herodes kendi kardeşinin karısıyla yasa dışı ilişki kurmuş ve Yahya da bunu açık ve sert bir dille eleştirmişti. Bu Herodes Antipas da Yahya'yı öldürtmüştü. Ona birçok soru sordu ama İsa hiç karşılık vermedi diyor 9. ayette. Herodes karşısına İsa'nın getirildiğini görünce çok sevindi çünkü ona ilişkin haberleri sürekli olarak işitiyordu ve çoktandır onu görmek istiyor. Onun yapacağı yani İsa'nın yapacağı bir mucizeye tanık olmayı umuyordu. Rabbi İsa Mesih Herodes'e tek bir söz bile söylemedi. Yaşlı bir tilkiye benziyordu Herodes. Onun için tövbe etme imkanı olsaydı Rabbi İsa ona bir şeyler söylerdi. Orada duran başkahinlerle din bilginleri İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular diyor 23. bölüm 10-12 ayetler arasında. Herodes İsa'ya ne kadar çok soru sorduysa da hiçbirinin karşılığını alamadı. Yahudiler suçlamalarında çok daha ileriye gittikleri halde İsa ağzını bile açmadı. Yapılabilecek tek şey kalmıştı Herodes için. İsa'yı askerlerine dövdürtmek, gösterişli bir kaftan giydirip onunla alay etmek ve tekrar Pilatus'a geri göndermekti. Pilatus ile Herodes bu olaydan önce birbirlerine düşman oldukları halde bu olay onları barıştırarak dost durumuna getirmişti. Her ikisi de Rab İsa'ya karşı cephe aldıklarından dolayı anlaşıp dost olmaları pek güç olmamıştı. Birisi şöyle demiş, şeytan bir zarar verebilmek için kötü insanları birbirlerine olan düşmanlıklarını terk etmeye ikna edebilirken, Mesih imanlılarının iyilik yapabilmek için kendi dostluklarını daha koruyamamaları Mesih imanlılar için yüz karasıdır. Pilatus başkahinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz dedi. Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisinde öne sürdüğünüz suçlardan hiçbirini bulamadım. Herodes de bulmamış olmalı ki onu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Luka 23-13-15 ayetler arası. Pilatus İsa'yı suçlayabilecek bir şey olmadığını gördü. Herodes onunla alay edip onu Pilatus'a geri göndermekten başka bir şey yapamadı. Suçlamaları incelemenin bir değeri yoktu. Bu nedenle ben onu dövdürüp salıvereceğim dedi Luka 23-16'da. Dur bir dakika. İsa suçlu olsaydı onun cezalandırılması yerinde olurdu ama suçsuz bir kişinin cezalandırılması yerinde değildi. Onu dövüp salıvermek çürük bir uzlaşmaydı. Pilatus'un her fısıh bayramında onlar için bir suçluyu salıvermesi gerekiyordu ama onlar hep bir ağızdan yok et bu adamı, bize Barabba'yı salıver diye bağırdılar. Barabba, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi. Onlar ise onu çarmıha ger, onu çarmıha ger diye bağırıp durdular. Pilatus üçüncü kez bu adam ne kötülük yaptı ki dedi. Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulamadım onda. Bu nedenle onu dövdürüp salıvereceğim. Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. İstedikleri kişiyi ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Simon adındaki kraneli bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler diyor Luka 23-17-26 ayetler arası. Pilatus İsa'ya ne olacağı konusunda bir karar vermekten kaçınıyor ama bundan bir türlü sıyrılamıyor. Pilatus'un burada oynadığı rolü incelediğimizde aslında burada yargılanmakta olanın İsa değil de Pilatus olduğunu görürüz. Durumdan kaçmak isteyen İsa değil, Pilatus'tur. Pilatus bu kendini beğenmiş din adamlarından kurtarmak istediyse de bunu başaramadı. Sonunda çaresizlik içerisinde onlara bir seçenek verdi. Ya bir katil, bir isyancı olan Barabas'ı ya da İsa'yı serbest bırakabilirdi. Pilatus açısından verilmesi gereken karar çok basitti ama bu insanlar İsa'yı o kadar kıskanıyorlardı ki İsa'nın ölümünü Barabas'ın ölümüne tercih ettiler. Pilatus dinin hangi aşamaya kadar gidebileceğini hiç tahmin etmemişti. Evet, Roma yönetimine karşı isyan ve adam öldürmek suçundan hapse atılmış olan Barabas'ın serbest bırakılmasını, onun yerine İsa'nın ölüm cezasına çarptırılmasını istediler. Pilatus, İsa'yı yine salıvermek istediyse de kalabalıklar ondan daha ağır bastılar. Onlara her ne dediyse sözünü dinletemedi. Çünkü Tanrı oğlunun çarmıha gerilip öldürülmesini ısrarla talep ediyorlardı. Her ne kadar biraz önce İsa'nın suçsuz olduğunu söylediyse de Pilatus şimdi kararını değiştirerek İsa'yı ölüm cezasına çarptırıyordu. Yargılanmakta olan bir adamı ne yapacağını kalabalığa soran bir yargıcı düşün bir kere. Aynı zamanda da kalabalıkların isteği üzerine Barabas'ı salıveriyordu. Roma'nın adaleti bu muydu? Değerli dostum, Pilatus sonunda her insan gibi bir karara varma zorundaydı. Bugün de İsa Mesih söz konusu oldu mu, herkes bir karara varmak zorundadır. Sen İsa konusunda ne karara vardın değerli dostum? Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın," dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu," diyecekler. "O zaman dağlara, üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün," diyecekler. Luka 23, 27, 30 ayetler arası. Burada İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim üzerine düşecek olan büyük yıkımdan söz ediyordu İsa Mesih. O günlerde çekilecek olan elem ve üzüntüler o denli büyük olacaktı ki utanç ve yüz karası sayılan kısır kadınlar özellikle şanslı ve mutlu olarak görüleceklerdi. Roma orduları başkomutanı Titus'un neden olduğu yoğun sıkıntının çokluğundan insanlar dağlar üzerimize düşmesin, tepelerde bizi örtmesin diye yalvaracaklardır. İsa bu kadınlara Yeruşalim kızları diye seslenerek onların kendisi için değil ama kendileri ve çocukları için ağlamalarını söyledi. Sempatimizi, duygusallığımızı değil, imanımızı istiyor Mesih. İsa Mesih ölmek zorunda değildi. Sempatimizi çekmek için de ölmedi. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır? İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu diyor Luka 23-31-32 ayetlerde. 33. ayette Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler diyor. Rab'le birlikte iki haydut çarmıha çakıldı. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Onun giysilerini, yani İsa'nın giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. 34. ayet. Bu duayla kim bilir insanlık üzerine dökülecek gazabın önüne geçilmiştir. "Baba onları bağışla." İşte budur Mesih inancının özü. Kendisini çarmıha çakanlar için Tanrı'dan onları bağışlamasını diliyor. Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. "Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini de kurtarsın," diyorlardı 35. ayet. İsa çarmıhtan inseydi ne olurdu? Kesin olarak Mesih olamayacaktı. Yeşaya peygamberin yazdıkları yerine gelmeyecekti. Yeşaya şöyle yazdı: "Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiğim ceza yüzünden yaşayanlar diyarından kesilip atıldı. Onun zamanında yaşayanlar arasında bunu kim düşündü?" İsa çarmıhtan inmediği için günahlarımız bağışlanabildi. Buna ne kadar şükretsek azdır. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak, "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Luka 23-36-38 ayetler arası. Bu yazının, yani "Yahudilerin kralı budur" yazısının üç dilde birden, Grekçe, Latince ve İbranice'de yazılmış olduğu büyük bir önem taşımaktadır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Bu uygulama hiç şüphe yok ki kalabalıklar arasındaki herkesin bunu kolaylıkla okuyabilmesi için yapılmış olmalıydı. Ama Mesih imanlıları topluluğu bunu her zaman Efendisinin evrensel efendiliğinin bir simgesi olarak görmektedir. Bunlar dünyanın en büyük üç diliydi o dönemlerde. Her biri yaygın bir düşünceyi açıklamada etkili olurdu. Grekçe kültür ve bilgi diliydi. Bu kapsamda yazı İsa'nın kral olduğunu söylüyordu. Latince hukuk ve devlet diliydi. Bu kapsamda orada İsa kraldı. İbranice Tanrı tarafından açıklanan inancın diliydi. İsa burada da kraldı. Bu durumda ölürken bile onun başında birçok taçlar bulunuyordu. Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Luka 23, 39-41 ayetler arası. Hem Matta hem Markos başlangıçta bu iki haydutun her ikisi de İsa ile alay ettiklerini kaydettiler. Ancak çarmıh üzerinde 6 saatlik bir ıstırap döneminin sonunda özellikle son 3 saat içerisinde suçlulardan biri doğal olmayan bir şeyin yer almakta olduğunun farkına vardı. Yanındaki çarmıh üzerinde ölmekte olan bu kişi kendi suçundan dolayı değil başkalarının suçundan dolayı ölmekteydi. O çarmıh üzerinde Barabas'ın olması gerektiğini biliyordu ama aynı zamanda anlamıştı ki bu suçsuz kişi Barabas'ın günahları için de ölüyordu. Bunun Tanrı ile insan arasında yer almakta olan bir hesaplaşma olduğunu ve çarmıh üzerindeki adamın Tanrı özünden olduğunu kavradı. Kurtarıcı olduğunu kavradı. İşte o zaman yanındaki bu üstün kişiye döndü. Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni hatırla dedi. İsa ona, sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Luka 23, 42 ve 43. ayetler. Aynı gün Roma yasalarına göre yeryüzünde yaşamaya layık olmayan bu suçlu Rabbin yanına gitti. Bu adam gerçekten kötü bir haydut idi. İyi bir kişi değildi ama Tanrı oğluna İsa Mesih olan imanından dolayı o anda kurtuluş bulan bir suçlu konumuna girdi. Bu haydut Rabbisa'nın bir krallığa gireceğine ve bu krallığın ölümünden sonra geleceğine inandı. Görünüşe göre bu haydut çarmıhta asılıyken teoloji yönünden, tanrı bilim yönünden uzun bir yol aldı. Evet, tövbe eden bir haydut günah ve utanç dolu bir yaşamdan bir anda bereket ve kutluluk dolu bir yaşama geçti. Yine bu olay kurtuluşun evrensel bir şey olmadığını da gösterir. Çünkü iki haydut bulunmaktaydı. Bunlardan biri kurtuldu çünkü kurtulmak istedi ve kurtarıcıya geldi. Diğeri kurtulmadı çünkü kurtarıcıyı reddetti. Bu olay bize kurtuluşun sadece tövbeye ve iman etmeye dayalı olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor. Bununla birlikte bazı önemli diğer şeyler de söylemektedir. Söz gelimi kurtuluşun vaftiz gibi dini ayinlerden ve kutlamalardan tamamen ayrı bir şey olduğunu gösterir. Çünkü haç üzerindeki haydutun vaftiz olacak ya da Rabbin sofrasına katılacak kadar ne bir fırsatı ne de zamanı vardı. Kendisini hoş karşılamayan bir kalabalık önünde ve yöneticilerle askerlerin alayları arasında bulunduğu halde imanını büyük bir cesaretle ağzıyla ikrar etti. Ama herhangi bir biçimsel ibadete katılmadan kurtuldu. Yine bu olay kurtuluşun iyi işlerden ve sevaplardan tamamen ayrı bir şey olduğunu göstermektedir. İnsan iyi işlerle kurtulacaksa çarmıh üzerindeki bu hayduta ne diyeceksin? Git iyi işlerini yap ve ondan sonra kurtuluşa sahip olacaksın mı diyeceksiniz? İsa ona böyle bir şey söylemedi. İsa Mesih ona bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Bu kayda değer bir deyiş. Bu iki haydut aynı suç. Yani cinayet suçu için tutuklanmış, aynı suç için sorgulanmış ve aynı suç için yargılanmış ve aynı suç için ölmek üzereydiler. Aralarında fark neydi? Hiçbir fark yoktu. İkisi de hayduttu. Fark şuydu ki haydutlardan biri Rabbisa'ya iman etti. Ama ötekisi iman etmedi. Dostum, Rabbimiz o hayduta şöyle seslendi. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Bu adam Mesih'e olan imanı nedeniyle Tanrı'nın huzuruna gitti. Öğleyin 12 sularında güneş karardı. 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı diyor Luka 23, 44, 45 ayetleri. Mesih'in yaşamı tapınağın bu perdesinde simgeleniyordu. Bu perde eski antlaşma döneminde insanı Tanrı'dan uzak bıraktı. Mesih çarmıh üzerinde öldüğü zaman tapınağın kutsal yerini diğer bölümlerden ayıran perde yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. Yine simgesel açıdan bu bize Mesih'e iman eden kişinin onun kanı sayesinde şimdi kutsalların kutsalına Tanrı'nın huzuruna girebildiğini gösteriyor. İsa yüksek sesle baba ruhumu ellerine bırakıyorum diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi diyor Luka 23 ayet 46'da. İsa ağacın üzerine gerilerek kendi bedeninde çekmiş olduğu günahlarımızın gerektirdiği cezayı karanlığın hüküm sürdüğü bu 3 saatlik zaman içerisinde çekti. Bu zamanın bitiminde ruhunu babası olan Tanrı'nın ellerine teslim ederek yaşamını gönüllü bir şekilde onun ellerine bıraktı. Onun ölümü diğer iki suçlunun ölümünden farklıydı. İsa her şey tamamlandıktan sonra ruhunu babaya teslim etti. İçinde yaşamakta olduğu insan bedenine artık ihtiyacı olmayacaktı ve bilinçli olarak o bedeni terk etti. Gönüllü ve istekli şekilde yeryüzündeki insan hayatından ayrıldı. Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum diye haykırırken bu haykırışta gücünü yitirmiş bir kişinin yapamayacağı bir şeyi yapmıştı. İsa'nın çarmıh üzerindeki söylediği son söz bir yengi narasıydı diyor. Bu söz tamamlandı sözüydü. Olanları gören yüzbaşı bu adam gerçekten doğru biriydi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı diyor 47. ayette. Bu görünüm karşısında oldukça etkilenen Romalı bir yüzbaşı gerçekten bu adam doğru bir kişiydi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Ben Romalı yüzbaşının Mesih'e iman ettiğine inanıyorum. Mesih'in çarmıhta idam edilişinin sorumluluğu ona verilmişti. Çarmıhın dibinde dururken bu yüzbaşı başını kaldırıp yukarı baktı ve orada doğaüstü bir olayın yer almakta olduğunu fark etti. Gördü ki, değerli dostum, Mesih doğru bir insandı. Diğer müjde yazarları Luka'nın yazdıklarına ek olarak yüzbaşının başka bir sözünü daha ekliyorlar. O gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Belki de diyebiliriz ki yüzbaşının bu ikrarı onun günümüzde mevcut bazı kiliselere üye olabilmesini sağlayamazdı ama yine de iman etmişti. Bu Romalı Mesih'in çarmıhı altındaydı. Mesih'in ölümü ve dirilişi konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Teoloji kitapları okumamıştı. Bu zavallı yüzbaşı hem ruhsal hem de fiziksel karanlık içerisindeydi. Rab İsa Mesih'e iman ettiğini belirten daha iyi bir ifade kullanmış olamazdı. Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler diyor 48. ayette. Mesih'in ölümü karanlık bulutların Yeruşalim ile halkı üzerinde toplanması gibi tehdit edici bir hava yarattı. Müjde yazarlarından hiçbiri İsa'nın ölümünü ayrıntılarıyla anlatmadı. Sanki kutsal ruh çarmıhta yer alan bu olayın üzerine bir perde germiş, yer alan olayın bakılamayacak kadar çirkin bir şey olduğunu ima ediyor. İnsan merakını uyandıracak şekilde yazılan bir şeye rastlamayız burada. Çarmıh üzerinde yer alan olayların dışında bırakılmıştı insanlık. Getsemane denilen bahçede yer alan olayların kenarında durma zorunda kaldığımız gibi çarmıhtaki olaylara da uzaktan bakmakla yetinmeliyiz. Biz sadece çarmıh üzerinde bizim yerimize ölmekte olan bu üstün kişiye bakıp onun bizi kurtarabilecek işi yaptığına güvenmeliyiz. Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve Galile'den onun ardından gelen kadınlar uzakta durmuş olanları seyrediyorlardı diyor 49. ayette. Bu bölümün sonuncu kesimi İsa Mesih'in gömülüşünü ve ölümden dirilişini ele alır. Bu iki olay birbirine bağlıdır. Elçi Paulus Korintos'taki imanlara şöyle yazdı. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kutsal kitapta bize aktarılan gerçekler bunlardır. Senin bu gerçeklere karşı tutumun nedir kardeşim? İsa Mesih öldü, gömüldü ve üç gün sonra ölümden dirildi. Bu olaylar senin hayatını nasıl etkiliyor? Gerçekten senin günahların için öldüğüne inanıyor musun? O gömüldüğü zaman senin günahlarının da onunla birlikte tümüyle gömüldüğüne inanıyor musun? Senin günahlarının hesabı onun ölümüyle kapandı mı? Onun ölümünden dirildiğine ve onun dirilişiyle birlikte senin de yepyeni bir hayata dirildiğine inanıyor musun? Bunlara inandığımız zaman yeniden doğmuş oluruz. Mesih'te oluruz. O zaman Tanrı bizi Mesih'te görür. Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz olur. Onun konumu bize atfedilir. Bugün Mesih imanları olarak övünebileceğimiz tek şey budur. Ondayız ve konumumuz ondadır. Yüksek kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı diyor 50. ayette. Yusuf adındaki bu adam herhalde çok saygın birisiydi. Yüksek konuma sahipti. Yahudilerin en yüksek kurulunun bir üyesiydi. Eminim ki toplumda onun büyük bir nüfusu vardı ama Mesih için bu tutumu onu toplum dışı etmişti. Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Yusuf, kurulun kararını ve eylemini onaylamamıştı diyor 51. ayette. Burada bir nokta dikkatimize sunuluyor. Yusuf kurulun bir üyesi olduğuna göre onun onayı olmadan İsa'yı idam cezasına çarptırmaları oy birliği ile olmamıştı. Yusuf dindar birisiydi ve İsa Mesih ile karşılaşınca onun tarafını tuttu. İsa Mesih'e inanan ama öğrencileri gibi açıkça bunu sergilemeyen birçok Yahudi vardı. Burada ilginç bir gelişme oldu. İsa çarmıha çakılmak üzere tutuklandığında onu açıkça ikrar eden öğrencileri yeraltı dünyasına kaybolup gittiler. Yani korkup kaçtılar. Onların yerine daha önce kendilerini gizli tutan bazı imanlılar ortaya çıkıp kime iman ettiklerini belli ettiler. Yusuf ve Nikodemos adındaki bir din adamı sonunda gerçekten kime iman ettiklerini açıkça hareketlerinden belli eden insanlardan ikisidir. Her ikisi de Yahudi toplumunun önde gelenleri arasındaydı. Yuhanna'nın kaleme aldığı müjde yazısında Nikodemos'u İsa'nın gömülüşünde görebiliriz. Bunu yapmakla İsa'ya iman ettiğini gösteriyordu. Şimdi Yusuf ne yaptı ona bakalım. Yusuf Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi diyor 52. ayette. Yusuf'un imanı şimdi herkesçe görülebilir şekilde sergileniyordu. Yusuf büyük bir cesaretle Pilatus'a gitmişti. Ondan haç üzerinde asılı bulunan İsa'nın cesedini kaldırma ve uygun bir şekilde gömme ayrıcalığının kendisine verilmesini istedi. Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı, hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. 53. ayet. Yusuf kendisine bu iznin verilmesi üzerine hemen cesedi çarmıhtan indirdi, keten bezlere sardı ve daha önce hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Bu olay hazırlık günü olan Cuma günü oldu. Bugün kutsal topraklar diye bilinen Filistin'de İsa'nın mezarı olarak iki ayrı yer gösterilmektedir. Bir yerde Katolik Kilisesi bir kilise inşa etti. Diğer mezar Yeruşalim kentinin duvarları dışındadır. Ben şahsen inanıyorum ki bu iki mezardan hiçbiri İsa'nın gömüldüğü mezar değildir. Mesih'ten ve Mesih inancından yoğun şekilde nefret eden birkaç grup insan vardı. Bunlar eminim ki gerçek mezarın eserini bile bırakmadan onu yok etmiş olmalılar. İsa'dan sonra zaten 70 yılında Titus'un önderliğinde Yeruşalim'e giren Roma ordusu kenti yerle bir etmişlerdi. Yani tam anlamıyla taş üstünde taş bırakmamışlardı. Bugün bahçedeki mezar diye bilinen ve turistlerin ziyaret ettikleri mezar nedense bu yıkıma maruz kalmadı. Ama yine de İsa'nın bu mezara gömüldüğünü tahmin etmiyorum. Yine de bugün ziyaret edilen mezara yakın bir yerde gömülmüş olmalıydı. Rab mezar gibi bir yerde kalamazdı. Çünkü insanlar Rab İsa'ya iman edecekleri yerde bir mezarın önünde diz çökeceklerdi. Yeruşalim kentinin duvarı dışında olan herhangi bir mezara insanların yaklaşmasının ve o mezar önünde eğilip ağlamasının hiçbir değeri anlamı olamazdı. Bu mezar gerçekten de İsa'nın gömüldüğü mezar olsa bile bir mezarın hiçbir değeri yoktur. Ama değerli olan bugün Tanrı'nın sağında olan ve yaşayan kurtarıcı İsa'dır. Dikkatimizi ona çevirelim. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Galile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler diyor Luka 23, 54, 55. ayetlerde. Şabat günü başlamak üzereydi denildiği zaman Yahudilerin Şabat gününün Cuma günü güneş batımıyla birlikte başladığını unutmayalım. İsa'yı izleyen sadık kadınlar vardı. Yeniden gelip sevdikleri kişinin bedenini yağlayabilmek için evlerine dönerek baharat ve hoş kokulu yağlar hazırladılar. Kadınlara gelince onlar İsa'nın cesedinin tam Yahudi geleneklerine uygun şekilde yatırılmadığını gördükleri için gerekeni yapmaya gelmişlerdi. Daha sonra Nikodemos ve Yusuf onun cesedini bezlere sarıp mezara koydular. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler diyor 56. ayet. Kadınlar tam cumartesi gününü yani sept günü yasaları uyarınca dinlenerek geçirdiler. Rabbin bedenine sürmek için güzel kokulu yağlar hazırlamaya koyuldular ama bu çabaları boşa gidecektir. İsa'nın cesedini yağlamaya geldikleri zaman göreceklerdi ki İsa ölümden dirilmiştir. Diri bir bedeni güzel kokulu yağlarla yağlamaya gerek yoktur.